Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Behmen 1399, Hicri Gameri 27, Cemaatü'l-Sani 1442 ve Miladi Takvimle 10 Şubat 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü Etkinlikleri, Dinle ilgili Sorular ve Cevaplar ve Nehçul Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İran'da İslam İnkılabı Zaferi'nin yıl dönümü. Garibabadi, bağımsız dış politika İslam İnkılabı'nın en önemli ilkelerinden biridir, dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı Reisi, Irak ve İran arasındaki bağ koparılamaz, dedi. Tahrir Avancı, İran halkının ve devletinin Amerika'ya güvenmediğini söyledi. Rus temsilci Ulyanov, İran'la nükleer anlaşma Trump öncesi duruma dönmeli, dedi. Filistinli gruplar seçimlerle ilgili anlaşmaya vardı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi takvime göre 22 Behmen, İran İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü. Bu vesileyle kutlama merasimi ve yürüyüşleri ilerleyen saatlerde tüm İran genelinde düzenlenecek. Bugün Çarşamba, rahmetli İmam Hümeyni liderliğinde 22 Behmen, 11 Şubat İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıl dönümüdür. İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Konseyi 22 Behmen Zafer Günü'nü tebrik ederek bugünkü zafer yıl dönümü yürüyüşlerinin koronavirüs sebebiyle sağlık protokollerine uygun bir şekilde motosikletli ve araçlı düzenleneceğini, tüm İran halkının milli vahdeti sergileyerek bir bütün halinde zafer yürüyüşlerine katılacağını, yürüyüşlerin sabah saat 10 itibariyle başlayıp 12'ye kadar ülke genelinde devam edeceğini bildirdi. İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü gecesinde dün gece yerel saatte 9'da milyonlarca İranlı evlerinin çatıları ve balkonlarından Allahu Ekber nidasını haykırdılar.
Bu arada İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, İslam İnkılabı Zaferi'nin 42. yıl dönümü vesilesiyle dün akşam Ankara'daki Atakule'ye İran bayrağının yansıtıldığını söyledi. İran'da her yıl İmam Hümeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam İnkılabı'nın ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Bu vesileyle İran'ın ülke dışındaki büyük elçiliklerinde ve dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hitaben yayınladığı mesajda İslam İnkılabı'nın zaferine yıl dönümünü İran devleti ve halkına tebrik etti. İrna'ya göre İlham Aliyev dünkü tebrik mesajında Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ikili ilişkilerin özellikle son yıllarda arttığını bildirirken ikili ilişkilerin iki ülkenin çıkarları doğrultusunda gelişmeye devam edeceğini vurguladı. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da İslam İnkılabı'nın zaferinin yıl dönümü münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e gönderdiği kutlama mesajında ilişkiler ve işbirliğinin karşılıklı anlayış ve dostluğa dayandığına inandığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek devam edeceğini bildirdi. Bu mesajda Bayramov ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasında bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğinin devam ettiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni önderliğindeki Görkemli İslam Devrimi 42 yıl önce 11 Şubat 1979'da zafere kavuşmuştu.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki büyükelçisi ve daimi temsilci, bağımsız, aktif ve yenilikçi dış politika, İran İslam İnkılabı'nın ana tezahürlerinden biridir, dedi. Kazım Garipabadi, dün İslam İnkılabı'nın zaferinin 42. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı mesajı, İslam İnkılabı'nın en önemli tezahürlerinden biri, İran'ın dış politikasında meydana gelen değişiklikler oldu. Zira bu politika, dış politikada bağımsızlığı, aktif olmayı, yenilikçi olmayı, izzet, hikmet ve maslahatı içerdiğini, başkalarının iç işlerine karışmamak ve başkalarının iç işlerimize karışmasına izin vermemek üzerine kurulmuştur, dedi. Garibabadi, bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti'ni İran halkının üç ana talebi olarak adlandırdı ve şöyle dedi. İran, İslam nizamı ve milleti son 40 yılda bunları başarmak için çok büyük fedakarlıklar gösterdi ve çabaladı. İranlı yetkili mesajında ayrıca şöyle dedi. İslami öğretilere ve halka dayalı İslam Cumhuriyeti nizamını oluşturmak ve İran kültürünü yerleştirmek ve ihya etmek halkın hedeflerinden bir değeriydi. Ve bu da İran halkına götürülen referandumda gündeme geldi ve gerçekleşti. Kazım Garipabadi, İran İslam İnkılabı'nın temel ilkelerinden bir diğerinin de her türlü yabancı sultayı reddetmek olduğunu söyledi.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Iraklı gençlere yazdığı bir mektupta, Irak'ın geleceği sizin ellerinizde, Irak sizin güçlü iradelerinizle inşa edilecek, dedi. Ayetullah Hamenei dün Iraklı gençlere hitaben yayınladığı mesajda şöyle dedi. Size Irak için parlak bir geleceğin müjdesini veriyorum, zira Irak'ın geleceği sizin ellerinizde ve sizin iradenizle inşa edilecek. İran İslam İnkılabı rehberi mesajının bir diğer bölümünde ise şöyle dedi. Sizin için dua ediyorum ve Yüce Allah'tan doğru yolda hem bu dünyada hem ahiretinizi kurtaracak yolda yürümenizi niyaz ediyor ve esenlikler içinde başarılı olmanızı arzu ediyorum.
İran Yargı Kurumu Başkanı İbrahim Reis'i İran ve Irak arasındaki bağların koparılamaz güçlü bağ olduğunu söyledi. Hüccetül İslam Seyyid İbrahim Reis'i Irak'taki İslam İnkılabı'nın zaferinin anısına dün yaptığı açıklamada IŞİD'in Amerika'nın kurduğu bir oluşum olduğuna dikkat çekerek bu terör örgütünün Müslüman milletlerin canına düştüğünü ama İran ve Irak halklarının IŞİD'in kandırmaya dayalı siyasetleri karşısında aldanmadığını, aksine bu hareketin Amerika tarafından bölgede Müslüman kanının akıtılması için kurulan bir terör örgütü olduğunu bildiğini söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı, direniş hareketi Amerikan etkisinin ve isyancıların içeri sızmasına izin vermeyecek ve direniş hareketi sayesinde Amerikan sömürgeciliği ve bölgedeki küstahlığı da sona erecek, dedi. İran'ın düşmana karşı güçlü, cesur ve dirençli bir Irak istediğine işaret eden reisi, Irak tıpkı zalimlere, saldırganlara ve tekfirlilere karşı parlak bir karne sergilediği gibi, bundan sonra da tüm saldırganlara karşı duracaktır, dedi. Amerikan terör güçlerince şehit edilen General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastına da atıfta bulunan İran Yargı Başkanı, bu şehitlerin kanlarının karıştırılmasını İran ve Irak'ın iki milleti arasındaki bağın anahtarı olarak nitelendirdi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı küresel gelişmelerin İran'ın Rusya ile stratejik ilişkiler üzerinde hiçbir etkisi yok dedi. Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilimler Akademisi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin huzurunda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibov, İran ile Rusya arasında özellikle Kuzey-Güney ticaret konularında ve ticari işbirliğinde iyi zeminler olduğuna temasla İran-Rusya ilişkileri stratejik bir ortaklık haline dönüşmeli dedi. Galibov, Rusya nükleer anlaşmada İran'ın önemli bir ortağı olduğu ve Beyaz Saray'daki gelişmelerin İran-Rusya ilişkilerine hiçbir etkisi olmayacak dedi. İslami Şura Meclisi Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman tek taraflılığı kabul etmediğini belirterek İran ile Rusya arasındaki ortak noktalardan biri küresel düzeyde çok taraflılığın savunulmasıdır dedi. Galibov nükleer anlaşma ve Amerika'nın İran halkına yönelik yaptırımları hakkında ise şöyle dedi. Hükümet yaptırımları kaldırırsa ve bankacılık kısıtlamaları kaldırılırsa nükleer anlaşma ve ek protokolün uygulanması çerçevesindeki yükümlülüklere de döneceğiz.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı ve Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı iki ülke parlamentoları arasındaki ikili işbirliği ve etkileşimin genişlemesine vurgu yaptılar. İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibov, İslam İnkılabı rehberinin Rusya Devlet Başkanı Putin'e mesajını atıfta bulunarak dün Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Valentina Matviyenko ile bir araya gelmesinde İran ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin onlarca yıl boyunca stratejik ve derin bir ilişkiye dönüşeceğine inandığını söyledi. Galibov, sultacılık ve tek taraflılık ruhuna sahip ülkelerdeki siyasi değişiklikler, İran ile Rusya arasındaki derin ilişkileri asla etkilemeyecek ve bu sürekli bir stratejik ilişkidir, dedi. Galibov, İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğinin genişlemesine de vurgu yaparak, İran ve Rusya arasında özellikle farklı sektörlerde enerji üretimi önceliği olmak üzere çeşitli ekonomik alanlarda yatırım her iki ülkenin üzerinde önemli durduğu konudur dedi. Rusya'nın nükleer anlaşma çerçevesinde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına verdiği desteği hatırlatan Rusya Senato Başkanı, sultacılık ve tek taraflılık ruhuna sahip ülkelerdeki siyasi değişiklikler İran ile Rusya arasındaki derin ilişkileri asla etkilemeyecek dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Mecid Tahtaravanchi, İran halkı Amerika'ya güvenmiyor. Bu nedenle Amerika tarafı nükleer anlaşmada ilk adımı atmalı dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mecid Tahtaravanchi, İran halkı Amerika'nın söyleyeceklerine güvenmiyor. Bu yüzden İran halkının güvenini inşa etmeye yükümlülüklerini yerine getirmeye başlaması gereken Amerika'dır dedi. Şu anda Amerika Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisini ve nükleer anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor. Bu nedenle kimin ilk adımı atması gerektiği oldukça açık diyen Tahtaravanchi, sözlerinin başka bir bölümünde İran'ın Amerika ile tüm tutukluları değiştirmeye hazır olduğunu ancak Washington'un teklifi kabul etmediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı nükleer anlaşmaya yeni tarafların katılma önerisiyle ilgili bir soruya da cevap veren Tahtaravanchi, İran nükleer davasının yeniden açılması için hiçbir neden yok. Nükleer anlaşma 2015'te imzalandı ve yeniden müzakere edilmeyecek dedi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi nükleer anlaşmayı canlandırmak için hiçbir ön koşul olmaksızın Trump öncesi duruma dönülmesi gerektiğini söyledi. Tahran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyleyen Rus yetkili Mikhail Ulyanov, Novosti'ye salı günü verdiği röportajda İran'la normal nükleer anlaşmaya devam etmenin tek yolunun herhangi bir ön koşul olmaksızın Trump öncesi duruma dönülmesi olduğunu söyledi. İstişarelerin ilk aşamasında İran'ın füze programı veya Tahran'ın bölgedeki politikası hakkında yeni fikirler ortaya atılırsa muhtemelen pratikte yararsız olacak ve nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını yeniden canlandırma hedefine ulaşılamayacak diyen Ulyanov şöyle dedi. Amerika ve İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmada ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Ancak bildiğim kadarıyla İranlar buna hazır değil. Ancak nükleer anlaşma çerçevesinde gayri resmi birçok taraflı toplantı yapmak tüm taraflar için kabul edilebilir. Ulyanov, Rusya'nın yeni Amerikan yönetiminin İran'la nükleer anlaşma konusundaki tutumundaki değişikliği memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda yapıcı ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika ile yaşanan S-400 gerilimine yönelik Girit modeli önerisinde bulundu. Bakan Akar, Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa biz de bunu müzakereye açacağız dedi. Gazetecilere açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi sebebiyle Amerika ile yaşadığı gerilimi değerlendirdi. Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini örnek veren Akar, Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO'ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu vurguladı. Akar, bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa biz de bunu müzakereye açacağız dedi. Geçtiğimiz Kasım ayında Yunan medyasına yansıyan haberlerde Yunanistan'ın Girit atış poligonunda Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test ettiği aktarılmıştı.
Türkiye'de son 24 saatte 137.712 COVID-19 testi yapıldı. 8.636 kişinin testi pozitif çıktı. 98 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 659 oldu. Son 24 saatte 8.109 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.437.382'ye yükseldi. Test sayısı 30.893.496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2.548.195, vefat sayısı 26.998, ağır hasta sayısı 1.310 oldu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı Akat şu an Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti ticaret hacmi 4,5 milyar dolar civarında. Devlet başkanlarının 15 milyar dolarlık hedefi var dedi. Ekonomi Gazeteciler Derneği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğiyle başlatılan Ticari Diplomasi Yolculuğu başlıklı toplantı dizisine katılan Dış Ekonomik ve İlişkiler Kurulu Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhuriyeti'nde işbirliği içindeki kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini sürdürdüklerini, salgın nedeniyle çevrim içi toplantılar düzenlediklerini söyledi. Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı geçtiğimiz yıl ülkenin Türkiye'ye gaz ihracatında bir önceki yıla göre %21 artış yaşandığını açıkladı.
Filistinli gruplar seçimlerle ilgili özel mahkeme kurulması konusu da dahil anlaşmaya vardı. Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Filistinli gruplar seçimlerle ilgili özel mahkeme kurulması konusu da dahil anlaşmaya varırken gruplardan toplantı sonrası yayınlanan kapanış bildirisinde seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler sıralandı. Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Filistin Başbakanı Muhammed İştiye de 20 Ocak'ta Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmut Abbas olacağını duyurmuştu.
Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Birleşmiş Milletler'in Yemen temsilcisi Martin Griffiths'in Birleşmiş Milletler üniforması giyen bir İngiliz olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Muhammed Abdülselam yaptığı açıklamada İngiliz Büyükelçisi'nin mantığı gibi Griffiths de uluslarını savunanlarına eylemlerini düşmanca nitelendirdi ve mesele bu ülkenin Birleşmiş Milletler üniformasında buraya koyduğu kişiyle ilgilidir dedi.
Ve son haberimiz. Amerikan Senatosu 44'e karşı 56 oyla eski başkan Trump'ın ikinci kez hazır girişiminin anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Salt oy çoğunluğunun karar için yeterli olduğu oylamada demokrat senatörlerin yanı sıra 6 cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle yargılamanın anayasaya uygun olduğu konusunda karar alındı. Senatodan çıkan bu karar ile birlikte önümüzdeki 2 gün içerisinde yargılamada iddia makamı olan Temsilciler Meclisi, yargılama yöneticileri ve Trump'ın savunma ekibi ayrı ayrı 16 saat konuşma hakkına sahipler.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Beyaz Saray'ın Amerikan halkının hükümetlere ve medyaya güvenmemesi itirafı etrafında. Son dönemde Amerika'daki siyasi, ekonomik ve sosyal olup bitenler ve de koronavirüs pandemisinin ateşlerinin alevlenmesi, sonuçta seçim sonrası ekonomik durgunluk ve düşüş, en önemlisi de Trump'ın şiddet yanlısı yandaşlarının kongreye saldırıları, Amerikan halkının hükümete, yönetime ve de medya organlarına yönelik güvensizliğinin artmasına yol açtı. İşte Beyaz Saray da bu hususu istemden dile getirmeye ve itiraf etmeye başlamıştır. Bu bağlamda Beyaz Saray sözcüsü Saki, pazar günü yaptığı açıklamada hükümete, medya organlarına ve de bilgi ağlarına yönelik güvensizliğin dikkat çekici oranının söz konusu olduğunu, neyin doğru olup olmadığına dair, neyin gerçek olup olmadığına dair belge ve kanıtlarında olmadığını bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Amerika'da kamuoyunun güvenini tekrar onarmak istediğini iddia etti. Beyaz Saray'ın Amerikan halkının hükümete ve medyaya karşı güvensizliği itirafı aslında inkar edilemez bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. Bu gerçek ise Amerikan yönetimlerinin kamuoyu nezdindeki popülerliği ve güvenilirliğinin ciddi derecede azalmasıdır. Bu hususun elle tutulabilir ve gözle görülen yanı ise geçmiş Amerikan Başkanı'nın Kasım 2020 Amerikan Başkanlık seçimlerini sahtecilik ve hile ile olduğu iddiasıyla başlattığı siyasi krizdir. Trump bu bağlamda seçimlerde Joe Biden lehine manipülasyon yapıldığını da ileri sürdü. Bu siyasi kriz geniş çaplı boyutlara kapsadı. Trump, Amerika'nın siyasi sistemi ve yapısını yolsuzluk ve sapkınlıklar ile dolu olduğunu belirtti ve Amerika'daki seçim mekanizması ve oylama düzenini sorgulamaya başladı. Trump, geniş çaplı sahteciliğin baş göstermesine vurgu yaparak genel bir çağrıda bulunup yandaşlarını 6 Ocak 2020'de ayaklanmaya ve pratikte darbeyi aratmayan kongre saldırısına davet etti. Böylece Trump, Joe Biden'ın yasal seçim sürecine karşı darbe benzeri bir girişim başlatmış oldu. Bu yaklaşım ve girişim, hem de zaten Amerikan başkanı olan biri tarafından sebebiyet verilmesi dolayısıyla Amerika'daki yönetimlerin meşruiyetine ciddi darbe indirdi. Kongre olayı aslında Amerika içinde büyük bir çatlağın ve ihtilafın habercisiydi. Bu ihtilaf ise demokratlar ve cumhuriyetçilerin ve üst düzey makamlar çerçevesindeki ihtilaflarıydı. Aslında bu durum Amerika toplumunda da iki kutupluluğa işaret ediyordu. Bu mesele Amerikan halkının siyasi hakimiyete yönelik güvensizliğinin asıl sebeplerinden ve etkenlerindendi. Siyasi uzman Rahman Kahramanpur bu hususta şöyle diyor. Amerika'nın liberal demokrasi bünyesinde büyük bir yara bırakıldı. Bunu küçük saymamak gerekir. Buna ilaveten kongreye yönelik saldırı Amerika'da iç terörizmin şiddetlenmesi ve sonuçta bu ülkedeki sosyal güvensizliğin artmasının meydana gelmesine yol açtı. Bu husustaki bir başka önemli faktör ise Trump hükümetinin koronavirüs pandemisiyle mücadeledeki kötü performansı ve bunun sonucu koronavirüsün Amerikan toplumunu bataklığa sürüklemesidir. Trump, koronavirüsün ortaya çıkışı sırasında ilkeli duruştan uzak bir şekilde bu hastalığı küçümsemiş, hatta hiçe saymış, koronavirüs pandemisini önlemek ve onunla etkin bir şekilde mücadele etmek için birçok engel meydana getirmişti. Bunun sonucu, mevcut durumda Amerika'da yaklaşık 28 milyon insan bu hastalığa yakalanmış, toplamda ise 400 bin aşkın insan hayatını kaybetmiştir. Bu da Amerika'nın bu hastalıkta dünyada ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyor. Bir diğer yandan Trump hükümeti koronavirüsün sonuçları olan ekonomik durgunluk ve düşüş, milyonlarca işsizliği ve de yoksulluk ve açlığın artması ile mücadele edildi, başarısız kaldı. Şimdi de Biden hükümeti bu büyük sorunlar ile baş etmek zorunda. Ancak daha büyük sorun mevcut kritik durumda da demokratlar ve cumhuriyetçilerin tartışmalarının devam etmesi. Nitekim tüm cumhuriyetçi senatörler de Biden hükümetinin 1.9 trilyon dolarlık ekonomik planına karşı çıktılar. Böylece Amerikan halkı siyasi dahillerin krizleri çözmek yerine birbirleriyle çatıştıklarını ve tartıştıklarına şahitlik ediyor. Bu meselelerin yanı sıra Amerikan medya organlarının da siyasi hareketlere katılarak tavır sergilemesi Amerikan halkının hem hükümete hem de medya organlarına yönelik güvenini iyice sarsmıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Afrika Birliği Zirvesi'nin düzenlenmesi etrafında. Afrikalı liderlerin dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle bir araya geldiği 34. Afrika Birliği zirvesi sona erdi. Zirvenin kapanış konuşmasını Afrika Birliği'nin yeni dönem başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi yaptı. Zirvenin ana gündem maddeleri COVID-19 salgınıyla mücadele ve Afrika kültürel mirası koruma gündemlerinin dışında Afrika Serbest Ticaret Anlaşması, Etiyopya'daki Dasi Barajı anlaşmazlığı gibi birçok konuydu. Bu zirve farklı Afrika ülkelerinin birçok sorun ile karşı karşıya olduğu sırada siyasi gerilimlerin arttığı bir zamanda düzenlendi. Fas'ın Batı Sahra'ya olan hakimiyetinin Donald Trump tarafından tanınması bölgede gerilimi artıran önemli faktörlerden biriydi. Şimdi de bu oturuma katılan ülkeler Joe Biden'dan bu kararı gözden geçirmesini istediler. Video konferans yöntemiyle düzenlenen bu zirvede Afrika kıtasındaki farklı ülkelerdeki COVID-19 virüsü durumu ve virüsle mücadele stratejileri ve yöntemleri ele alındı. Birçok Afrika kıtası ülkesi kötü ekonomik ve siyasi durumlar, iç savaşlar ve çatışmalar ve de terör illetiyle karşı karşıya bulunmaktalar. Böyle bir ortamda COVID-19'dan daha ciddi şekilde etkilenmişlerdir. Ayrıca birçok Afrika ülkesi de tıbbi cihazlar ve malzemeleri sağlamak için ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktalar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Afrika işleriyle ilgili ekonomik komisyon raporuna esasen koronavirüs pandemisi bu kıtada 300 bin ila 3 milyon kayba yol açabilir. Afrikalı ülkeler ayrıca koronavirüs aşısı programını hayata geçirmek için de ciddi sorunlar ile karşı karşıya bulunmaktalar. Coğrafi koşullar, güvensizlik ve yoksulluk Afrika kıtalarını aşı programlarındaki katkısını azaltmaktadır. Afrika Birliği bu hususta Afrika kıtasının nüfusunu %60'ının koronavirüs aşılanmasının 2 ila 3 yıl süreceği açıklamasında bulundu. Bu hususta bir başka önemli nokta ise farklı terör örgütlerinin faaliyetlerinin birçok ülkede artması ve güvensizlik durumunun devam etmesidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 22 Behmen 1399 Hicri Kamer'i 27 Cemadüsane 1442 ve miladi 10 Şubat 2021 Çarşamba. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 Behmen 1357 yılında İran kendi tarihinin en hassas ve kritik dönemlerinden birini yaşadı. Bugün de Allahu Ekber feryatları arasında rahmetli İmam Hümeyni'nin dahiyane liderliği ve Müslüman İran halkının fedakarlıkları sonucu 2500 yıllık karanlık saltanat dönemi son bularak İslam İnkılabı uzun mücadele sonrasında zafere ulaştı. Bugün de genciyle yaşlıyla, kadınıyla erkeğiyle tüm İran halkı mücadele sahnesinde var olmuş ve kendi irade ve direniş sonucu müstekbir güçler tarafından yoğun destek gören tepeden tırnağa silahlı şah rejimini devirmeyi başardılar. Halk cadde ve sokaklara dökülmüş silahlı şah güçleri karşısında siperler oluşturmuş amansız bir mücadeleye girişmişlerdi. Başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın tüm şehirlerinde şiddetli çatışmalar baş göstermiş, öteki şehirlerden güvenlik güçlerinin Tahran kıyamını bastırmak için yola çıktığı haberinin yayılması ardından tüm yollar halk tarafından kesilmiş ve silahlı güçlerin Tahran'a hareketine engel olunmuştu. Bu çatışmalarda üst düzey ordu ve güvenlik güçleri komutanlarından bazıları halk tarafından öldürülmüş ve çatışmaların şiddet kazanması ardından ordu tarafsız olduğunu ilan etmişti. Bu arada Pehlevi rejiminin önemli mevzilerinden radyo televizyon kurumu inkılapçı halk tarafından ele geçirilmiş ve inkılapçı güçlerden biri tarafından dikkat dikkat bu ses inkılabın sesi anonsları yapılmaya başlanmıştı. Bu haber gerçekte 2500 yıllık saltanat düzeninin yıkıldığını ve İmam Hümeyni liderliğindeki İslam İnkılabı'nın zaferi ulaştığını müjdeliyordu. İslam İnkılabı'nın İran'da zaferliğe durumu tüm dünya Müslümanları ve hürriyet severleri kutlu olsun. ...1326 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Cemadüsane 116'da birçok rivayete göre Ehl-i Beyt Aleyhisselam Mektebi'nin 5. imamı İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın değerli evladı Ali bin Muhammed şehit düşmüştü. ...96 yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 Behmen 1303'te İran'da Rıza Han'ın diktatörlüğü ile 3. Meşrutiyet dönemi başladı. Rıza Han'ın başbakanlık görevine geçmekle ülkede iktidarda mutlak güce ulaştığını zannettiği bir dönemde İran'da meclis erken seçimleri düzenlendi. Bu seçimler birçok bölgede satılmış ordu komutanları ve savaş bakanlığı ve nüfus sahibi grupların denetiminde düzenlendi. İran'da 22 Behmen 1302'de meclisteki milletvekillerinin çoğu bu konuda bir iş yapamıyorlardı. Böylece İran'da 3. Meşrutiyet dönemi hesaplanmış komplo ile başladı ve Milli Şura Meclisi'nin tek simgesi olan Meşrutiyet'in izleri silinmiş oldu. Ve diktatörlük özgürlükçüler ve Meşrutiyet yanlılarının talepleri yerine almış oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İstanbul'da Covid-19 tedbirleri adeta unutuldu.
Yeni Asya.
polis şiddeti provoke ediyor.
Star.
Avrupa Birliği'nde Rusya çatlı, Borrell'in istifasını istediler.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 8 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde "Bizden olmayan herkese haddini bildirmeli miyiz?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bundan 20-30 yıl sonra gelecek nesiller bugünlere dönüp baktıklarında Türkiye'nin heba edilen imkanları, kaybedilen zamanı ve boşa harcanan enerjisi için hayıflanacaklardır. Çünkü öylesine bir siyasi buhran yaşıyoruz ki iktidarımızı tahkim yolunda kendimizi hiçbir ahlaki ilkeyle bağlı saymıyoruz. Bu yüzden nesillerimizi feda ediyoruz. Başkalarının vicdanları yaralanırken bizim vicdanımız hep sapasağlam kalıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu cümlelerin fazlaca umutsuzluk ifade ettiğinin farkındayım. Ama son günlerde gençlere, kadınlara, kısacası insanlara karşı yapılan nezaketsizlikleri görüp de umutsuzluğa kapılmamak, kahrolmamak mümkün mü? Siyasette toplumda giderek derinleşen ahlaki çürümenin hepimizi tehdit eder hale gelmesi karşısında insanın çığlık çığlığa "Nasıl bir ülke burası Allah aşkına?" diyerek isyan edesi geliyor. Ama bu çözüm değil. Önce kendimizden başlayarak tek tek her birimiz insan olmanın erdemini keşfetmezsek yarın hepimiz için çok geç olabilir. Müslüman duyarlılığından ve dinin ihsan ahlakından uzaklaştığımız için bizden olmayanlar diye ötekileştirdiğimiz insanları ajan, hain, hatta gavur olarak aşağılamakta bir beis görmüyoruz. Bu öylesine yürek yakıcı bir durum ki hiçbir hukuksal normla izahı yapılmayacak bir şekilde 1196 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın eşi ve değerli romancımız Tarık Buğra'nın kızı, değerli bilim insanı Ayşe Buğra için Soros'un adeta temsilcisi olan kişinin karısı ifadesini kullanmaktan hicap duymuyoruz. Talihsizliğe bakın ki yıllarca 28 Şubat'ın tehdit diline karşı mücadele verenlerin iktidarında İçişleri Bakan Yardımcısı zat kimse devletin gücünü sınamasın diyerek 28 Şubat'ı bile aratacak bir üslupla Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyım rektörü protesto eden öğrencileri tehdit edebiliyor. Kuşkusuz bu bakan yardımcısı sadece sözle tehdit etmekle kalmıyor, anayasanın 34. maddesindeki "herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" açık hükmüne rağmen şarkılarla, türkülerle protesto gösterisi yapan gençlere devletin coplu, kelepçeli, tomalı, nezarethaneli gücünü kullanmaktan da çekinmiyor. Hukukun üstünlüğü, özgürlük ve şeffaflık vaadi ile yola çıkan partinin savruluş hikayesi bir ibret vesikası netliği taşımaktadır. Şimdi geldiğimiz noktadan geriye dönüp baktığımda özellikle 28 Şubat'ın o baskı günlerinde özgürlüklerle ilgili yazdığım yazıları hüzünle seyrediyorum.
Mehmet Kara 8 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yeni anayasa tartışması neden çıktı?" başlıklı yazısına yer veriyor. 2,5 senesini dolduran Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birçok arızası ortaya çıkınca gerek Millet İttifakı'nı oluşturan partiler gerekse de yeni kurulan partiler güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem üzerinde taslaklarını hazırlamaya başladı. Hazırlanan bu taslaklar karşılıklı ziyaretlerde partiler birbirine anlatmaya ve ortak bir metin üzerinde uzlaşmaya çalışıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu ziyaretler çoğalınca ekonomi, pandemi ve sistemin eksikliklerinden oluşan sıkıntılar da ortaya çıkmaya başlayınca AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir anayasayı tartışmanın vakti geldi diyerek bir çıkış yaptı. Ardından Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Bahçeli sınırsız desteğini açıkladı. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Mevcut anayasanın hükmüne göre anayasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmak için üye tam sayısının 1/3 çoğunluğu yani 200 milletvekili imzası yeterli. Ancak anayasa değişikliği teklifi kabulü için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu yani 400 vekil kabulü gerekiyor. Mecliste üye tam sayısının 1/5 çoğunluğu yani 360 vekil kabulü olursa da anayasa değişikliği halk oylamasına sunulabiliyor. Cumhur İttifakı içerisinde AKP'nin 289, MHP'nin 48 oyu var. Yani toplamda 337 oy ediyor. Bu durumda bırakın teklifin halk oylamasına sunulacak oya ulaşmasını, meclisten geçmesi için gerekli oy miktarına dahi erişilmiyor. Aynı durum Millet İttifakı için de geçerli. İki tarafın da mutlaka ittifak dışındaki başka partilerin oylarına da ihtiyacı var. Şu anda görülen o ki teklifin meclisten geçmesi imkansız. Peki neden böyle bir gündem ortaya atıldı? İlk akla gelen gündemi değiştirme ya da muhalefet partilerinin parlamenter sistemle ilgili çalışmalarını gölgelemek adına çıkarılması. İktidara yakın gazetecilerden Engin Ardıç, Cumhurbaşkanımızın bu alanda çok usta olduğu, gündem değiştirmeye çalışan bazı küçük insanların da nal toplayarak geldikleri bilinir. Şimdi de bomba gibi bir yeni anayasa teklifi attı ortaya. Bu elbette muhalefetin temcit pilavı gibi koyup kaldırdığı parlamenter sisteme dönüş olmayacaktır. Başkanlık sisteminin bir anlamda konsolidasyonu olacaktır diyerek de bunu açık etti. Sabah 3-2-2021. AKP yeni anayasa meselesini ilk defa gündeme getirmiyor. Mevcut anayasa için zamanında iki defa değişikliğe girildi ama çözüm olmadı. 12 Eylül darbesinin ürünü olan anayasaya ancak yeni yamalar atılabildi. 2011 seçimleri sonucunda meclis tablosunda hiçbir parti tek başına yeni anayasayı yapacak sayıya o dönemde 367 milletvekili ulaşmayınca en az iki partinin bir araya gelmesiyle yeni bir anayasa yapılabileceği ortaya çıkmıştı. Bu da olmayınca dönemin meclis başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa konusunda inisiyatifi ele almış ve her partiden 3 temsilciden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. Başkanlığını Çiçek'in yaptığı komisyon aylarca çalışmış ama bir sonuç alınamamıştı. Ancak 60 madde üzerinde anlaşabilmişti. Bu maddelerde aslında anayasanın demokrat ve sivil olmasını sağlayacak yeterlilikte maddeler olmamıştı. AKP'nin sadece bu maddeleri değiştirmesi yönündeki beyanları olsa da o gün için kabul görmemişti.
Mehmet Faraç, 8 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde İşte Türkiye'nin Yükselen Partisi başlıklı yazısına yer veriyor. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde özellikle büyük kentlerde AK Parti'ye darbe vuran sonuçlar tek partinin ya da kişinin başarısı değildi. 2002'den 2019'a kadar AK Parti karşısında bir başarı elde edemeyen ana muhalefet partisi siyasetin ittifaklara bölünmesiyle çıtayı yükseltebildi. Yerel seçimlerde ise ancak güç birliğiyle. başarı elde edebildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İzmir'i saymazsanız özellikle Ankara ve İstanbul'dan sonra Adana, Mersin, Hatay, Antalya gibi kentlerde CHP'nin seçimleri alması yalnızca AKP'nin son yıllarda yaşadığı erozyondan kaynaklanmadı. İzmir dışındaki büyük kentlerde Millet İttifakı'nın etkisi sadece CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla da büyümedi. Bu bölgelerde seçimlere girmeyen HDP'nin dışında Saadet Partisi çevresindeki muhafazakar seçmen, bazı tarikat ve cemaatlerle kimi sağ ve sol çizgideki partilerin ve yıllardır sanda gitmeyen kararsızlıkla protestocuların, hatta küçük çapta da olsa kızgın AKP'lilerin desteğiyle Erdoğan'a bir yenilgi yaşatıldı. Aynı zamanda 23 Haziran 2019 seçimindeki başarı da kendini mucit zanneden şahısların, siyasetçilerin, grupların değil, AKP'ye öfkenin yoğunlaştığı ortam ve koşulların güç birliğiyle aşılmasının sonucuydu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın 11. ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı söyleminde İslami medeniyetin yerini beyan etmeye çalışacağız.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı geride bıraktığı engebeli yıllara rağmen şimdi yurt içinde ve uluslararası arenada konumunu pekiştirmiş ve İslam İnkılabı'nın zaferinin 42. yılını kutladığı bir sırada İslami yeni medeniyete doğru ilerlemesine ivme kazandırmıştır. Bu doğrultuda ve İran İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü dolayısıyla sizi bu bağlamda hazırladığımız özel programımızı dinlemeye davet ediyoruz.
Tarih boyunca dünyanın birçok yerinde birçok medeniyet kuruldu ve ihtişamlı bir dönemi geride bırakarak çeşitli alanlarda bir takım kazanımlar elde ettikten sonra da çöküp yok olmuştur. İran, Irak'ta Mezopotamya, Yunan, Roma, Mısır, Çin ve benzeri medeniyetlerin her biri beşeri bilim ve kültürün ilerlemesine önemli hizmetlerde bulundu. Ancak bu medeniyetler arasında İslam dini zuhur ettikten kısa bir süre sonra kurulan Büyük İslami Medeniyet büyümeye ve meyvelerini vermeye başladı ve sonuçta diğer medeniyetlere kıyasla önemli ve büyük üstünlük sağladı.
Büyük İslam medeniyeti İslam talimi temelinde şekillendi ve sürekli ilim ve bilim öğrenmeye vurgu yaptı ve Müslümanlara mümkün olan her türlü yoldan ve ömür boyunca öğrenme ile ilgilenmeyi tavsiye etti. Buna göre ve asırlar boyunca İslam medeniyetinde yetişen bilginler ve alimler çeşitli ilmi ve bilimsel alanlarda birçok yeni icada imza attılar ve yeni teorileri geliştirdiler. Müslüman filozoflar, şairler ve sanatçılar uğraştıkları alanlarda çok değerli eserler geride bıraktılar. Ama maalesef büyük İslam medeniyetinin parlayan güneşi zamanla ve çeşitli iç ve dış etkenlerin etkisiyle yavaş yavaş batmaya başladı ve böylece İslam beldelerinde bilimsel ve kültürel geri kalmışlık ve sömürülme ve sultan altına girme dönemi başladı.
İran'da 1979 yılının Şubat ayında İslam İnkılabı zafere kavuşunca İslami düşünce ve medeniyetin yeniden gelişmesi ve yayılması yönünde yeni umutlar doğdu. Maneviyatın gelişmesi, bilimsel ilerleme, yerli ve becerikli güçlere ve düşünürlere dayanma, milli gücü artırma ve İslam dünyasında vahdeti sağlama çabaları İran'ı İslami medeniyeti ihya etme yoluna yerleştirdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu büyük inkılabın hedefini yeni İslami medeniyete ulaşma şeklinde ifade ediyor.
İran'da İslam İnkılabı nizamının kuruluşu üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçtiği bir sırada birçok komploya, düşmanlığa ve sıkıntılara maruz kaldı. Düşmanlar sürekli bu nizamı yok etmeye veya en azından doğru yolundan saptırmaya çalıştı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti nizamı geride bıraktığı engebeli yıllara rağmen şimdi yurt içinde ve uluslararası arenada konumunu pekiştirmiş ve İslam İnkılabı'nın zaferinin 42. yılını kutladığı bir sırada İslami yeni medeniyete doğru ilerlemesine ivme kazandırmıştır.
Bu çerçevede İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İnkılabın 40. yılında İnkılabın ikinci adımı adıyla ün yapan bildirisinde gençlere hitaben şöyle yazdı. Gelecek 10 yıllar sizin 10 yıllarınızdır ve İnkılabı sizler korumalı ve onu büyük ülküsü olan yeni İslami medeniyetin inşa edilmesi ve büyük velayet güneşinin doğmasına hazır hale getirmelisiniz. Gerçekte Ayetullah Hamenei bu beyanatı ile şimdi zeminin büyük İslami medeniyetin ihya edilmesi ve büyük kurtarıcı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için her zamankinden daha hazır hale geldiğine inandığını ortaya koydu.
Her medeniyetin inşa edilmesi için bir takım ön hazırlıklar, malzemeler ve altyapılarının hazır hale getirilmesi kaçınılmaz ve gereklidir. Gerçi bu iş genellikle zorlu ve uzun süren bir süreçtir fakat büyük getirileri ve sonuçları söz konusudur. Her medeniyetin en önemli bileşenlerinden biri o medeniyete hakim olan kültür ve düşüncedir. İslam medeniyeti, Batı'nın maddi medeniyetinden farklı olarak maneviyat, Ahlak ve yegane Allah'a iman temellerine dayanır. Böyle bir medeniyet ilerlemek ve gelişmek için asla başka milletlerin haklarını göz ardı etmez, ilim ve bilimden gayrimeşru ve insani olmayan hedeflerin doğrultusunda kullanmaz veya tek eline almaz.
Buna göre İslami kültür ve medeniyetin ruhu ilahi ve maneviyata dayanır. İran-İslam İnkılabı da adından da anlaşıldığı üzere İslam'ın yüce öğretilerine dayanan ve toplumun ve insanların refahını hem maddi hem manevi boyutlarda gözetleyen ve yüce ülkülere sahip olan bir inkılaptır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle buyurur. Yeni İslami medeniyette maddiyatın yanında maneviyat, ahlaki ve manevi ve ruhi güceliş ve gücü Allah'u huşu etmek maddi yaşamda ilerlemeyle bir aradadır. Buna göre günümüzde birçok millet İran İslam Cumhuriyeti nizamının bu görüşünü benimsemiş ve zemini İslami medeniyeti hazır hale getirmeye başlamıştır.
Her medeniyetin en bariz bileşenlerin biri de bilim ve teknolojilerde ilerlemek ve gelişmektir. İran'da İslam İnkılabı gerçekleştiği günden bu yana dayatılan 8 yıllık savaşa ve düşmanların onca ağır yaptırımları ve baskılarına rağmen İranlı genç bilim adamları bu alanlarda büyük ve parlak gelişmeler kaydetmiştir. Bugün İran bilim alanında %10'luk gelişmesiyle Çin'den sonra bu bağlamda dünya genelinde ikinci sırada yer almıştır. İran nanoteknoloji alanında da dünya sıralamasında 4. sırada yer alan ve uzay bilimleri, nükleer teknoloji, kök hücre, tıp, askeri teçhizat ve özellikle füze ve İHA yapımı alanında dünyanın en üstün ülkeler arasında yer alıyor. Kuşkusuz bilim ve teknoloji alanında bu ilerlemeler ve gelişmeler ülkenin uygun altyapıları sayesinde sağlanmıştır.
Son 42 yılda İran İslam Cumhuriyeti'nde bilim öğrenmek için ortam hazır hale getirildi ve halk, özellikle de gençler, eğitim ve öğretime büyük rağbet gösterdi. Bu yıllarda okuma yazma oranı göz kamaştıran boyutta gelişti ve şimdi yüzlerce üniversitede 4 milyonu aşkın öğrenci eğitimine devam ediyor. Bugün İran'da yüksek eğitimli insanların sayesinde İran milleti çeşitli alanlarda bu bilginlerin hizmetlerinden yararlanıyor. Bu yüzden İran'ın önümüzdeki yıllarda da bilim ve teknoloji alanlarında daha hızlı ilerleme kaydetmesi ve büyük başarılara imza atmasından söz ediliyor.
Medeniyetler genellikle dış tehditlerle karşılaşır veya askeri saldırılara maruz kalarak zayıf düşer veya yok olur. Örneğin İslami medeniyet Haçlı Hristiyanların Avrupa'da Moğolların doğudan başlattıkları saldırılara paralel olarak saldırıya geçmeleri yüzünden ağır bir şekilde darbe aldı. İran İslam Cumhuriyeti nizamı da yeni İslami medeniyetin öncüsü olarak ta baştan düşmanların tehditleri ve hatta askeri saldırılarına maruz kaldı. Bu yüzden İran'ın silahlı kuvvetleri ülkeyi ve İslami medeniyeti savunacak şekilde her daim teyakkuzda oldu. Kuşkusuz düşmanların askeri saldırılarına karşı zayıf veya başkalarına bağımlı olan bir devlet hiçbir zaman büyük ve gelişmiş bir medeniyeti kurmaya gücü yetmez.
Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta, yeni İslami medeniyetin kurulması ve gelişmesi, barbar batı ve diğer bazı eski medeniyetler gibi başka ülkeleri istila etme ve topraklarını genişletme temeline dayanmadığı, bilakis yüce bir düşünceye ve ilahi kültüre dayandığı ve yolunu halkının inançları temelinde açtığı gerçeğidir. Nitekim Batı'nın İran'a karşı geniş çaplı propaganda saldırılarını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
Bu doğrultuda İslam İnkılab lideri Ayetullah Hameneği de büyük İslami medeniyetin ülkülerine işaretle şöyle diyor. İslami medeniyet yeni bir düşünce, yeni bir söz ve yeni bir bakışla beşeri meselelere ve beşeriyet sorunlarına ve insaniyet dertlerine deva etmeye yaklaşıyor. Bu yeni insan kuşaklara ve çeşitli toplumların mahrum kesimlerinin anladığı ve idrak ettiği yeni bir dildir.
İran İslam Cumhuriyeti nizamının önde gelen büyüklerinin bu nizamı beşeriyeti kurtaracak, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı zuhur etmesine zemin hazırlayan bir nizam şeklinde tanımladıkları gibi, büyük ve mükemmel İslami medeniyetin de ancak o Hazretin zuhur etmesiyle mümkün olduğuna inanıyor. Bu gerçek inkılabın ikinci adımı adlı bildirisinde açıkça ifade ediliyor. Zira ancak o büyük imamın zuhur etmesinden sonra dünyada hakiki adalet ve güvenlik ve maneviyat ve insanların kardeşliği sayesinde insanların bilim ve teknolojileri ve şuur ve idrak gücü en üst düzeye ulaşacak ve herkes huzur ve refah içerisinde yaşayacaktır.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha siz İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nı sevenleri saygıyla selamlıyor ve İran İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü kutluyoruz. Bu inkılabın yüce hedeflerine başarılı olması dileğiyle hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyor ve sağlıklı günler temenni ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları isimli yeni programımızla huzurlarınızdayız. Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız.
Şimdi hep birlikte sohbetimizin 31. bölümünü dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde İslam dininde kadın ve erkek cinslerinin diğerine bakışı ve bu iki cins arasında ayrım yapıp yapmadığı ile ilgili sorulara cevap aramaya çalışacağız.
İslam dininde ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hiçbir yerde erkeklerin üstünlüğü belirtilmemiştir. Kur'an-ı Kerim açısından kadın ve erkek aynı türden iki cinstir. Bir başka ifadeyle erkek topraktan yaratıldığı gibi kadın da topraktan yaratılmıştır. Gerçi bazı toplumlar kadının erkeğin sol kaburga kemiğinden veya erkeğin yaratıldığı çamurun geriye kalan kısmından yaratıldığına inanıyor. Ancak Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 1. ayetinde bu yanlış inançları reddederek şöyle buyurmakta. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının.
Allah-u Teala bu ayette tüm insanları tek bir nefisten yarattığını ve Havva'yı Adem cinsinden yarattığını buyuruyor. Bu ayette nefsi vahide maksat Hazreti Adem ve Zevcihadan maksatta Hazreti Havva ve Menha
Men cinsihadan maksat onun cinsinden demektir. Yani Hazreti Havva Hazreti Adem'in yaratıldığı çamurun geri kalan bölümünden yaratılmamıştır. Nitekim Zümer suresinin 6. ayeti ve Araf suresinin 189. ayeti de bu konunun üzerine vurgu yapmıştır.
İslam dini erkek cinsine her türlü üstünlük tanımaktan uzak durarak genellikle kadın ve erkek arasında ortak yönlere vurgu yapar. Örneğin Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeğin yaratılışında kullanılan malzemelerin su ve toprak gibi aynı malzemeler olduğunu buyurur. Kur'an-ı Kerim açısından kadın ve erkek yaratılış bakımından aynıdır. Yani her ikisi Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocuklarıdır. Bundan başka kadının yaratılış gayesiyle erkeğin yaratılış gayesi bir olduğu vurgulanmıştır. Nitekim Zariyat suresinin 56. ayetinde ifade edildiği üzere Allahu Teala insan ve cini kendisine ibadet etmek üzere yaratmıştır. Ayet şöyle buyurmakta: Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre her ikisi insan olan ve aynı malzemelerden yaratılan kadın ve erkek eşit yeteneklere sahiptir ve her ikisi ilahi ruhtan yararlanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim Hicr suresinin 29. ve Sa'd suresinin 72. ayetinde insana ister kadın ister erkek olsun ilahi ruh üflendiğini belirterek şöyle buyurmakta: Ona şekil verdiğim ve ona ruhundan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın.
Tin suresinin 4. ayetinde de bu konuya işaret edilerek kadın ve erkek yapı itibariyle tam dengeli oldukları belirtiliyor. Ayet şöyle buyurmakta: Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Yine İsra suresinin 36. ayetinde kadın ve erkeğin her açıdan eşit olduğu ve ilahi katın huzurunda amellerinden sorumlu oldukları belirtiliyor. Ayet şöyle buyurmakta: Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur.
Kur'an-ı Kerim'in Nahl suresinin 78. ayeti de kadın ve erkeğin ilahi fıtrata sahibi olduklarını belirterek şöyle buyurmakta: Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Yine Şems suresinin 7. ve 8. ayetlerine göre hem kadın ve hem erkek ahlaki vicdan sahibi oldukları belirtilerek şöyle buyurmakta: Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verene, sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim.
Kur'an-ı Kerim'de hem kadın hem erkek cinsine ellezine amenu, ellezine keferu, el insan gibi benzer tabirlerle hitap ediliyor. Ve her iki cins için kemale erme yolundaki engelleri aynı olduğu ifade ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim şeytanın insana karşı düşmanlığı konusunda kadın erkek ayrımı yapmaksızın Yusuf suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır.
Ahzab suresinin 72. ayetine göre de hem kadın hem erkek ilahi emanetleri saklayan cinsler olarak açıklanıyor. Ayet şöyle buyurmakta. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.
Kur'an-ı Kerim, kadınların yaşamın tüm alanlarında emek ve çabalarına, erkeklerin sarf ettiği emek ve çabalara gösterdiği saygının aynısını gösteriyor. Ve her iki cinsin dünyevi ve uhrevi kaderlerini belirlemeye ortak olduklarını buyuruyor. Bu gerçek Âl-i İmrân suresinin 195. ayetinde şöyle ifade ediliyor. Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Dedi ki, ben erkek olsun, kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz. İçinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar. Benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah karşılığın güzeli onun katındadır.
Her mümin insan ister kadın ister erkek olsun yaptığı her salih amele karşı mükafat alır. Adil ve hekim Allah zerre kadar hiçbir mahlukuna zulmetmez. Nitekim Nisa suresinin 124. ayetinde şöyle buyurmakta. Erkek olsun kadın olsun her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa işte onlar cennete girerler. Ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.
Kur'an-ı Kerim kadınları da erkekler gibi amellerinden sorumlu tutuyor. Nitekim Fussilet suresinin 46. ayetinde şöyle buyurulmakta. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Bu gerçek Müddessir suresinde de açıkça vurgulanıyor.
Yüce Allah'ın ve peygamberinin müminleri müjdelediği tayyibe hayat her mümin kadın veya erkek için geçerlidir. Nitekim Allah-u Teala Nahl suresinin 97. ayetinde şöyle buyurmakta. Erkek veya kadın mümin olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz.
İsra suresinin 19. ayetinde de bu konuya şöyle vurgu yapılıyor. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa işte bunların çalışmaları makbuldür.
Evet, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kadın ve erkek eşitliği vurgulanmıştır. Nitekim her iki cins ilahi kata yaklaşmak ve kemale ermekte olduğu gibi günahları yüzünden görecekleri azap da aynıdır. Sonuçta İslam açısından mümin kadın ve erkek için belirlenen kader ve yine kafir kadın veya erkek için belirlenen kader aynıdır.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 6. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrını açmak istemesek, onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık, değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi, insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır. Fakat arkadaşlıklarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem arkadaşlarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çehresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşların kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, içinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Bugün 22 Behmen, İran İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü. Bu vesileyle kutlama merasimi ve yürüyüşleri ilerleyen saatlerde tüm İran genelinde düzenlenecek. Ankara'da dün akşam Atakule'ye İran bayrağı yansıtıldı. İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı'nı İslam İnkılabı zafer yıldönümü münasebetiyle tebrik etti. Garip Abadi, bağımsız dış politika İslam İnkılabı'nın en görkemli önemli ilkelerinden biri olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi, Irak'ın geleceği sizin ellerinizde inşa edilecek dedi Iraklı gençlere hitaben. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.